27. ayrım. Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 210. Halide, yeni bir Milli Meclis'in kuruluş tartışmalarını heyecan verici ve ilginç buluyordu. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir türünden sözler içini kıpır kıpır ediyordu. Kitaplarda okuduklarının kendi milleti tarafından gerçekleştirileceği fikri son derece de heyecan vericiydi. Meclisin meşru temsil gücü olması için 66 seçim çevresi tespit edilmiş, hepsinde de seçim yapılmıştı. Bu seçim gizli oyla yapılmış, sandıklar bir kurul önünde açılmıştı. Osmanlı Meclisi mebusağından gelenlerin sayısı ise 88'di. Yani bu mecliste iki ayrı seçimin galipleri temsil ediliyordu. Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 Cuma günü açıldı. İnşaatı yarım kalmış eski İttihat ve Terakki Kulübü binasının damı örtülmüş, okullardan sıralar taşınarak bir meclis mekanı oluşturulmuştu. Açılışta kurbanlar kesildi. Binaya girenlerin alnına bir damla kan sürüldü. Hacı Bayram Camii'nde namaz kılındı. İstanbul'un yürüttüğü dinsizlik propagandasına karşı Hacı Bayram'dan meclise inen yol Kur'an'dan ayetlerle donatılmıştı. Ankaralılar Büyük Millet Meclisi'nin açılışına büyük ilgi gösterdi. Adnan Sıhhiye vekiliydi. Halide kadın olduğu için açılışa bile katılamamıştı ama meclisin kuruluş haberini dünyaya verdiği için mutluydu. Meclisin ilk icraatlarından biri padişahın İtilaf Devletleri elinde esir olduğunu ilan etmek olmuştu. 25 Nisan günü meclis reisliğe Mustafa Kemal Paşa'yı seçti. Halide'ye göre mecliste oturacak kadar sandalye vekil olabilecek yeterli adam yoktu. 3 Mayıs günü hükümette yer alacak kişiler için de seçim yapıldı. Meclis hükümeti vekillere yetti. Seçimle iş başına getirildi. Halide o günleri anılarında şöyle anlatmıştı. Yeni devlet biçiminin sorunları ne olursa olsun Mustafa Kemal Paşa tüm yetki ve sorumluluğu halkın temsilcilerine bırakıyor gibi bir izlenim yaratmıştı. Yeni rejimin sultanı ya da diktatörü olmak istediği yönündeki yaygın inanışın hiçbir temele dayanmadığı duygusuna yeniden kapıldım. Garip bir şekilde onun ülkemizin George Washington'u olacağını düşünmeye başlamıştım. Dipnot 443 The Turkish Ordeal Sayfa 141. Halide Marif Vekili. Kırık bir daktiloda tek parmak yazı yazmak çok vakit alıyordu. Sırtı sürekli ağrıyor, 6 sayfayı 8 saatte yazdığı oluyordu. Yine böyle çok yorgun olduğu bir günün akşamında Halide büyük sofadaki sandalyelerden birine oturdu. Herkes İstanbul'dan gelen gazetelere gömülmüştü. Mustafa Kemal önündeki gazeteden başını kaldırdı, Halide'ye baktı. Sonra da "Niçin olmasın?" dedi yüksek sesle ve gülümsedi. Mustafa Kemal'in sözlerini duyanlar yanına gittiler. Yeni bir grupla birlikte İstanbul'dan Ankara'ya gelen eski dostu Hamdullah Supi gazetedeki satırları yüksek sesle okuyunca Halide de gülmeye başladı. Ankara'da kurulan hükümette yer alan isimler sayılırken Halide'nin marif vekili olduğu yazılmıştı. Gazete, kanun dışı ilan ettiği bu asi kadına hücum ediyor, kadına yönelik dini muhafazakarlığı tahrik etmeye çalışıyordu. Bazı İstanbul gazeteleri de Halide'nin yeşil bir cübbe giyerek halk arasında propaganda yaptığını yazıyorlardı. O yıllarda yeşil renk, Bolşevik Müslümanların sembolüydü. Halide, mevki peşinde olmadığını, yeşil cübbeyle dolaşmadığını yazacaktı anılarında. Marif vekili olduğuna ilişkin haber yıllar boyu Halide'nin peşini bırakmadı. İstanbul gazetelerinin bu yanlış haberi Konstantinopol mahreciyle ilk kez daha meclis kurulmadan 16 Nisan 1920 tarihli New York Times'ın birinci sayfasında da yer almıştı. Kaçan isyancı Türk kadın Kemal'in kabinesinde vekil. Aynı haber kurulan hükümetin Sovyet özelliği taşıdığını, doktor adının da Sıhhiye vekili olduğunu bildiriyordu. Halide, eğitim meseleleriyle çok ilgilendiği için aslında bu koltuğa en uygun isimdi. Ancak onun vekilliği konu bile edinilmemişti. Marif vekili Rıza Nur bu haberden en rahatsız olan kişiydi. Halide kendisinin marif vekili olduğunu söylemiş, Amerikan gazeteleri yazmış, Mustafa Kemal kızmıştı. Bu rivayet o kadar kök salmıştır ki hala ecnebilerden onun marif vekilliği ettiğini söyleyenler görüyorum, diyor anılarında. Dipnot 444 Rıza Nur Hayat ve Hatıratım, Cilt 3, Sayfa 68. Halide'nin kendisini marif vekili olarak tanıttığı iddiası tamamen yalandı. Ancak kaderin garip bir cilvesi olarak gazeteler yıllarca ondan marif vekili diye söz ettiler. Halide, idam mahkumu. İstanbul'da İtilaf Devletleri'nin gözetiminde kurulan Divan-ı Harp, 11 Mayıs 1920 günü Mustafa Kemal ile birlikte 6 milli mücadele önderini idama mahkum etmişti. Halide'nin İstanbul'daki arkadaşlarından Sitare, Ağaoğlu, Şehzade başında Akif Paşa konağının bahçesinde bir grup kadınla kötü haberi yüksek sesle okudular. Divan-ı Harb'ın kararlarına öfkelenmişler, bu isimler içinde yer alan Halide için ayrıca endişe etmişlerdi. İdama mahkum edildiğine ilişkin haberi Halide'ye Saffet Bey isimli bir subay getirdi. Asker tavırlı, uzun boylu ve açık tenli bir adamdı. Size müthiş haberlerim var. Türkiye tarihinde kendisine böylesine saygı duyulan tek kadın sizsiniz dedikten sonra elini öpmüştü. Her an hiç beklenmedik bir haber patlatacakmış gibi bir hali vardı. Sonunda yola çıkmadan önce Nakiye Hanım'ı görmeye gittim dedi. Nakiye Hanım'ı tanıyor musunuz? Hayır ama size ailenizden haber getirmek istedim. Ne yazık ki benim gerçek bir milliyetçi mi yoksa bir casus mu olduğumdan emin olamadığı için size ondan mektup getiremedim. Ancak ailenizden herkesin iyi olduğunu söyleyebilirim. Ailesiyle neden bu kadar ilgilendiğini Halide merak etmişti. Saffet Bey tam o sırada ayağa kalktı, yüzünde ciddi bir ifadeyle elindeki Peyam-ı Sabah gazetesini ona uzattı. Kürt Mustafa Paşa'nın Divan-ı Harbi'nde idama mahkum edildiniz ve karar bir fetva ile teyit edildi. Bu karar bir tek beni mi bağlıyor? Hayır, siz ilk 7 kişiden birisiniz. Gazeteye çabucak göz gezdirdi. İlk 7 Mustafa Kemal, Bekir Sami, Doktor Adnan, Ali Fuat, Ahmet Rüstem, Kara Vasıf ve Halide Edip'ten oluşuyordu. Saffet Bey, eviniz hükümet tarafından müsaade altına alındı. Söylediklerine bakılırsa sizleri bulanlara büyük bir ödül verilecekmiş dedi. Halide'nin gözlerinin önünde ablasının yüzü canlandı. İdama mahkum edilmiş bir ananın çocukları olmak berbat bir şeydi. Güvenlik içinde miydiler acaba? Düşünmemeye çalışıyordu. Öylesine dalmıştı ki Mustafa Kemal Paşa'nın neler hissettiğini merak bile etmemişti. Karanlık çöküyordu. Lambalar henüz yakılmamıştı. Kalabaya bakan bir odada Doktor Adnan ile Mustafa Kemal Paşa yazıhanenin yanında el ile oturmuş düşünüyorlardı. Arkalarındaki duvarda el yazısı dualar ve Kur'an'dan ayetlerle bezeli levhalar asılıydı. Dipnot 445. Doktor Abdülhak Adnan adı var. Sayfa 28. Miralay İsmet tam karşılarında masaya dayanmıştı. Bu yeğenin şerefi nasıl değerlendiriyorsun diye sordu Adnan'a. Cevabı Mustafa Kemal Paşa verdi. Bizi mahkum edenlerin hiçbir siyasi kıymeti yok. İdama mahkum olmak hoşuma gitmedi. Halide, bizi mahkum edenler siyasetten habersizler. Bu mahkumiyet kararıyla herkesin şöhretine şöhret katacaklar dedi. Dipnot 446 The Turkish Ordeal Sayfa 144. İsmet Paşa ise, aksine siyasetten çok iyi anlıyorlar diye itiraz etti. Kararsız kalabalıkların bu karardan olumsuz etkileneceğini düşünüyordu. İstanbul gazetelerinin Anadolu'ya girmesine mani olmalıyız diye devam etti sözlerine. O akşam çiftliğe biraz erken indiler. Garip bir ruh hali içindeydiler. Başımızdan bir kurşun geçmesini bekliyorduk. O gece yatakta hep beyaz gömlekle Bayezid'de idam sehpasına gittiğimi hayal ediyor ve bir nutuk hazırlıyordum. Hep aklımdan büyük Babi kadını Kurretül Ayn'ın, feminist kadın düşünür ve şair, idam edilmeden önce Farsça olarak söylediği cümle geçiyordu. Ayaklarımı yerden kaldırın ki yüksekten dünyayı daha iyi göreyim. Dipnot 447 The Turkish Ordeal Sayfa 145 Hakan Erdem, Türkçe anılarda Babi yerine Babil yazıldığına dikkat çekiyor. Tarih Lenk Doğan Kitap İstanbul 2006, sayfa 195. Halide Edip'ten Crane'e mektup, 24 Mayıs 1920. Halide, oğullarının derdine düşmüştü. Charles Crane'den yardım istemeye karar verdi. Ancak çocukları Amerika'ya giderse huzura kavuşacaktı. Sevgili dost, beni jandark gibi yakamadıkları için İngilizlerin Ferit Paşa hükümetini beni ölüme mahkum etmeye ve başıma ödül koymaya ikna ettiklerine inanıyorum. Bunu bir şaka gibi kabul ediyorum ve bu kararı onlara hakaret olsun diye Anadolu'da anlatıyorum. Ancak oğlanların dünyada tamamen tek başlarına kalabileceklerinin farkındayım. Zira İstanbul'da onların eğitimlerini güven içinde tamamlamalarını sağlayacak bir yakınım yok. İngilizlerin beni kahretmek için oğlanları götürüp işkence edebileceğini düşündüğümde feda etmenin ne demek olduğunu da kavruyorum. Kendilerine ait bir ülkede yaşayabilecek ve ona hizmet edebilecekler mi bilmiyorum. Ama en azından faydalı insanlar olarak yaşayabilirler. Ülkem için kendimi feda ediyorsam onlar acı çekmemeli. Ben kendimi her türlü şehadete hazırladım ama oğullarımın şehitliği zayıf kalbime çok ağır geldi. Mr. Moore, kolejin müdürü, aracılığıyla onları Amerika'ya aldırıp geçen sene nazikane teklif ettiğiniz gibi gözetiminizde bulundurabilir misiniz? Konstantinopolis'te Hüseyin Bey'e bir miktar para bırakmıştım. Bu parayla Amerika'ya geliş masraflarını karşılayabilirler. Cevabınızı Mr. Moore ya da Amiral Bistro aracılığıyla gönderebilir misiniz? Cevabın mutlaka müsbet olması gerekmiyor. Sorumluluklarınız ve meşguliyetiniz sürgünde tek başına kalmış iki Türk çocuğunun sorumluluğunu sadece onlar benim oğullarım oldukları için üstlenmenize imkan vermeyebilir. Müsbet ya da menfi süratle bir cevap alırsam size fevkalade müteşekkir kalacağım. Dipnot 448. Halley Dip'ten Crane'e mektup. 24 Mayıs 1920. İdamları durdurmak istiyor. Bolu'daki düzensiz ordunun başını çeken Ethem'den bir telgraf geldi. Bu, eski teşkilatı mahsus üyesi, Saruhan mebusu olarak meclisi mebusağına seçilen ve artık Ankara'daki meclis üyesi olan Reşit Bey'in kardeşiydi. Yaygın bir direniş gücüne kumanda eden Ethem, kumandası altındaki bir grup çetecinin idamı için onay istiyordu. Mustafa Kemal odada bulunanlara tek tek ne diyorsunuz diye sormaya başlamıştı. Halde kendini zapt edemiyordu. Genelde tartışmalarda sorulmadıkça fikrini söylemezdi. Bu kez fikrinin sorulmasını beklemedi. İnfazın kesinlikle önlenmesini istedi. Bu kişilere af sözü verilmişti. Yüksek ilkelere sahip olduğunu savunan bir hükümete böyle bir şeyin yakışmayacağını, verilmiş af sözünü tutmak gerektiğini söyledi. Mustafa Kemal, ölülerin sorun çıkaramayacağını, koşulların merhamete izin vermediğini söylüyordu. Mustafa Kemal'i çok acımasız bulan halde o gece Albay İsmet'in söyleyeceklerini içi titreyerek bekledi. Çok ikna edici bir konuşma yapan İsmet, halkın güvenini kazanmak için olağanüstü durumlarda bile kurallara uygun davranılmasını istiyor, Mustafa Kemal'in argümanlarını tek tek çürütüyordu. İsmet'i hayranlıkla dinleyen Halde'nin içinden, "Bakın sabah oluyor artık!" diye bağırmak geliyordu. Sonunda Mustafa Kemal, idamların durdurulması için gereken telgrafı yazdırdı. Sabah, ajansa gider gitmez Halde, "Bolu'da ne haber?" diye sordu. Telgraf yerine ulaşamadan mahkumlar infaz edilmişti. Ethem, İdam olayından söz ederken, idam hükmü benim yaşadığım zamanların zorunlu önlemlerindendi. Bununla beraber ben ikinci, üçüncü derecede suçluların idam edilmelerine asla taraftar olmazdım diye kendisini savunmuş ve sözü edilen idamları divanı harp kararı olarak imzaladığını söylemiştir. Ankara tehlikeli günler yaşıyor, Bolu ili arasındaki köyler peş peşe ayaklanıyordu. Kaçış için atlar dışarıda bekliyordu. Bir felaket halinde karargah Sivas'a gidecekti. Halde içinde bir araba ayarlanmıştı. O araba istemiyordu. Çünkü Ankara'dan gitmeyecekti. Bir şansı varsa o da Ankara'dır diye düşünüyordu. Arabaya binip de halk tarafından parçalamaktansa zehir alır ölürüm diye düşünüyordu. Adnan da o günlerde üzerinde güçlü bir zehir taşımaya başlamıştı. Bir sabah karargâhtan çıkarken Binbaşı Şükrü kendisine tabancası olup olmadığını sormuştu. "Tabancanın sesine bile tahammülüm yok," dedi Halde. "Zaten kurşun bulmak da zordu. Karargâhtan bir mavzer edinebilirdi. Ama onu da yerinden kaldırmak kolay değildi." Onun silahsız olduğunu anlayan Binbaşı Şükrü cebinden çıkarttığı parabellumu uzatmış, silah sesine alışmak için çiftliğin arkasında talim yapınız demişti. Çiftlikten birkaç yüz metre ötede talimlere başladılar. Binbaşı Şükrü kapıya bir 5 kuruşluk yapıştırıyor, Halde de nişan alıp parayı ateş ediyordu. Dostları gelirken yanlarında ona kurşun getiriyorlardı. Bir hücum olursa Cami Bey mavzeriyle merdiveni tutacak, Halde de pencereden ateş edecekti. O günlerin tanığı Rıza Nur, Mustafa Kemal ile Halide Hanım'ın arası pek iyiydi. Daima görüşüyorlardı. Mühim müzakerelere bazen hususi surette iştirak ediyordu. Mustafa Kemal'in hususi etrafı yani yaverleri, katipleri Halide Hanım'ı sık sık ziyaret ediyorlar. At gezintileri, nişan talimleri yaptırıyorlardı. Hatta bir defa biz de Halide Hanım'la mavzerle nişan attık. İyi vuruyordu diye yazar. Dipnot 449. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, Cilt 3. 1992, sayfa 62. Rıza Nur'un Doktor Adnan'a ilişkin anlatımı ise şöyle. Zeki bir adamdır. Bilhassa nükteyi derhal anlıyor ve güzel nükteler söylüyor. Sevdim. Okumuş bir adam değildir ama pek yumuşak başlı. Herkesle hoş geçinmek ister. Yaptığı daima Mustafa Kemal'in suyuna gitmek. Ne derse onu yapmak, ona muhalefet edenleri yumuşatmak ve yoluna getirmeye çalışmak. Başka bir muhalefet ve iktidar göstermedi. Bir aralık Mustafa Kemal'e alet olarak müthiş komünist idi. Bu adam yumuşak başlı, fikir sahibi bile değil. Herkesle hoş geçinmek isteyen bir adamdır. Yaptığı hep dalgavukluk. Zeki ve oldukça malumatlı, hem de şerir, kötülükçü değil. Kimseye fenalık etmez. Elinden gelirse iyilik eder. Dipnot 450. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım. Sayfa 55. 214. Bir gün bütün telgraf tellerinin kesildiği haberi geldi. O sırada dışarıdan tüfek sesleri duyuldu. Herkes heyecanlandı. Mustafa Kemal ayakta emirler yağdırmaya başlayınca halde sonlarının geldiğini düşünmüştü. Kısa süre içinde ateş edenlerin cepheye gitmeye hazırlanan zeybekler olduğu öğrenildi. Ethem Ankara'da. 1920 Mayıs'ın sonuydu. Bolu isyanı bastırılmış, Ethem geliyordu. Ethem, Çerkez diye anılmayı sevmez, Osmanlı olduğunu vurgulardı. Ankara'ya silahlı adamlarıyla girdiği gün halk sokakları doldurmuştu. Adamları arasında kadınlar da vardı. Ethem büyük bir heyecanla karşılandı. Mustafa Kemal Paşa otomobilini ona tahsis etti. Bu Ankara'da bulunan tek otomobildi diyor Halide. Ethem Büyük Millet Meclisi'ne girerken de coşkuyla alkışlanmıştı. Halide onu ilk defa karargâhta görmüştü. Bir gün büyük odaya girerken bir sürü silahlı adamın arasında bulmuştu kendisini. Bunlar Ethem'in adamlarıydı. Ardından Ethem, Mustafa Kemal Paşa ve Halide odada yalnız kalmışlardı. Mustafa Kemal Paşa'ya bazı raporlar götürüyordum. Ethem'i paşanın karşısında sandalyede buldum. Elimi öpmek için ayağa kalktığında ne kadar uzun boylu ve çarpıcı bir kişi olduğunu gördüm. Benimle konuşmak için eğildi. Kanlı canlı bir bedenden ziyade güçlü bir iskelet görünümündeydi. Tam Çerkez yapısıydı. Geniş omuzlar, ince bel, uzun bacak ve kollar. Kocaman açık renkli bir kafa, kısa bir burun ve Mustafa Kemal Paşa'nınkinden daha soğuk ve solgun bir bakışı vardı. Renksiz yüzü hiçbir hava tesirinden etkilenmemişti. Bu muhteşem görünüşü basit Çerkez savaşçısının Ankara'daki bütün ünlü askerler ve entelektüellerin gölgeleyemediği Mustafa Kemal Paşa'yı gölgede bıraktığını düşünmeden edemedim. Dipnot 451 The Turkish Ordeal sayfa 167. Ethem de anılarında Halide'den söz eder. Sultanahmet Meydanı'ndaki mitinge öncülük etmiş olduğunu duymuştum ki o zamandan beri kendisine karşı gıyaben hürmet beslemekteydim. Bu hürmetim Ankara'yı ziyaret ve kendisiyle konuştuktan sonra daha çok artmıştı. Bunun da nedeni Ankara'da bulduğum moralsizliğe rağmen o moralini sarsmamış, gelecekten emin bir haldeydi. Dipnot 452 Çerkez Ethem Anılarım Berfin Yayınları 1998 İstanbul Sayfa 43 Mustafa Kemal'in istihbarat şefi Halide'nin karargâhtaki görevi kitaplarda propaganda olarak tarif ediliyor. Amerikan basını ise onu Mustafa Kemal'in danışmanı, arkadaşı, ajanı gibi sıfatlarla anıyor. Princeton Üniversitesi Atatürk ve Türk Tarihi Kürsüsü öğretim üyesi Heath Lowry, Amerikalılarla yapılan gizli yazışmaları Halide Edip'in yürüttüğünü, onun Mustafa Kemal Paşa adına bir tür entelijans işi üstlendiğini, askeri istihbaratın bir bölümünden sorumlu olduğunu yazıyor. Lowry, Halide'nin Ankara'daki rolünün yeterince araştırılmadığını ve önemsenmediğini düşünüyor. Lowry'e göre Halide gizli istihbarat görevini o sıralarda Türkiye'de olan 4 Amerikalı aracılığıyla yerine getiriyordu. Kimdi bu Amerikalılar? Gazeteciler Paul Williams ile Clarence Strait, Amiral Bristol'ün Anadolu'daki temsilcisi Annie Allen ve Amerikan Deniz Kuvvetleri İstihbarat Subayı Lieutenant Robert Steed Dunn. 4 Amerikalı da İstanbul'daki Amerikan Yüksek Komiseri Amiral Bristol'e Halide Edip'in verdiği bilgileri aktarıyorlardı. Dipnot 453 Heath Lowry Halide Edip Hanım in Ankara April 2-1920 August 16-1921 Birinci Uluslararası Atatürk Sempozyumu Açılış Konuşmaları Bildiriler Ankara 1994 Sayfa 693 Halide anılarında Ankara'daki görevinden söz ederken kısaca Mustafa Kemal Paşa'ya gereken yazışmaları da yürüttüğünü anlatıyor. Dipnot 454 The Turkish Ordeal Sayfa 135 Nitekim Ankara'ya gittikten sonra Cavit Bey'e ben propaganda şubesini kurdum çalışıyorum diye yazmıştı. Dipnot 455 Halide Edip'ten Cavit Bey'e mektup Engin'in Araştırmalar ve Belgeler Sayfa 512 Onun üstlendiği istihbarat görevini Lowry şöyle tarif ediyor. Ankara'da siyasi makama sahip az sayıdaki kadından biri ve milliyetçi hükümette yüksek bir mevkideki tek kadın olan Halide Hanım umumi personel karargahında da ofisleri bulunan askeri istihbarat bölümüne bağlı bir dairenin başındadır. Orada kendisine büyük bir hayranlık ve saygı duyulmakta, ofise giriş çıkışlarında subaylar ve askerler onu askeri yöntemlerle selamlamaktadırlar. Vurgulama Lowry'e aittir. Dipnot 456 Clarence Strait'in Unknown Turk adlı yayınlanmamış kitabından aktaran Heath Lowry adı geçen eser. Sayfa 698. Amiral Bristol'ün evrakı içindeki yazışmaları gören Lowry şu sonuca varmıştı. Haldeydip milli mücadeleye katılmak üzere İstanbul'dan ayrılmadan önce de Mustafa Kemal'in haberleşme kanalıydı. Mustafa Kemal'in amacı Amerikalı Amiral Bristol'ü tarafsızlaştırmaktı. Belgeler, 1920 yılının Şubat ve Mart aylarında Haldeydip'in İstanbul'daki Amerikan Yüksek Komiseri Amiral Bristol ile yazışmakta olduğuna tanıklık ediyor. Amiral Bristol'ün Washington'daki Library of Congress'te saklanan evrakı içinden çıkan Haldeydip imzalı el yazısı mektuplar dostça bir hava içinde kaleme alınmıştır. 27. ayrımın sonu. Sayfa 219. Devamı 28. ayrımda.